Ayrım 11. Türkiye'nin yakın tarihi. İlber Ortaylı, sayfa 169. Türkiye ve Suriye. Nusaybin'e gitmek için tren katarları sınırdan çıkıp Suriye'ye girer, Suriye'nin meydanı Ekbez istasyonu uğrar ve tekrar Türkiye'ye girerdi. İki arada bir derede, meydanı Ekbez'in ölçülerine göre lüks sayılan kara trenden inip, 1960'larda Suriye'de halen kullanımda olan Osmanlı dönemi vagonlarına yığılıp, Suriye işlerine girmek sadece kaçakçıların değil bazı öğrencilerin de ilginç bir sporuydu. Bizim nesilden birçok kişi Avrupa şehirlerinden evvel Suriye ve Lübnan gezileriyle dünyaya açılmıştır. Garip bir etkilenme süreci yaşanırdı. Kıtlık içindeki Türkiye gençliği Lübnan'ın görgüsüz tüketiciliğini Avrupa uygarlığı olarak değerlendirir, Suriye'nin gelenekselliğini gericilik olarak görür, bazıları da Baas Partisi'nin meydanlardaki afişlerini veya sokak tiyatrosu misullu gösterilerini ilericilik ve sosyalizm zannederdi. Orta Doğu coğrafyasının en renkli bölümü Türkiye-Suriye-Lübnan-Filistin çizgisidir. İklim renklidir. Mevsimden mevsime, bölgeden bölgeye fark eder. Bu bölgelerde Akdeniz'in bereketiyle step veya çölün gizemli kıtlığı yan yanadır. Tarihin katmanları ve beşeriyetin macerası her an önümüze çıkar. 1960'lı yıllarda sınırı geçince ayrı bir dünyaya girdiğimiz açıktı. Bu ülkelerde orta sınıfın farklı bir yaşamı vardı. Güney ülkelerinde sanayileşme ve gümrük duvarı ya yoktu ya da uygulanmadığı için Türkiye orta sınıfının kahve sıkıntısı ve yerli malına hapsi gibi dertler burada pek yoktu. 40 yıl önceki öğrenci gezilerinde hissettiğim egzotik havayı gene hissediyorum ama şüphesiz Suriye'de değişmiş. 1960'ların Halep ve Şam insanlarının kılık kıyafeti dahi bizim Osmanlı mazimizi hatırlatırdı. Bugünkü Halep için aynı şey söylenemez. Minaredeki ezan hoparlörden okunuyor ve bizdeki gibi makamlı. Şam'dan farklı. Kadının kıyafeti bizdeki gibi rengarenk, kapalı ve açık. Trafik rahatsız edici. Farklar da var. Suriye hormonsuz sebze ve meyve yiyor. Şam ve Halep'in nüfusu da Ankara ve İstanbul gibi 10 misli artmasına rağmen ne gökdelenler şehri boğuyor, ne eski yapıların yerini biriket binalar istila etmiş, ne de yeşillik alanlara kaçak yapılar dikiliyor. Zaten yeşillik olan Suriye'de bütün Orta Doğu şehirleri gibi en son düşünülen şey ama İstanbul'un, hele Bahreyn'in imar gaddarlığı buralara çok uzak. Halep'te Türkçe gene ikinci dil. Kalabalık Ermeni nüfusu gene Türklere karşı cana yakın ve Suriye mutfağı gene bütün satvetiyle devam ediyor. 16. yüzyıl başından kalma Husreviye, Mimar Sinan'ın Osmanlı Halep'ine vurduğu ilk damga. Ardından yüzyılın ortasında Duka Kinzade Mehmet Paşa'nın yaptırdığı Adliya denen cami, sanki Memlukların bıraktığı ile yarışmak zorunda olan Osmanlı bürokrasisinin yoğun gayretini gösteriyor. Suriye, Osmanlı yönetiminin bütün ağırlığını 4 asır boyunca hissetmiştir. Sadece Halep vilayetinde özerk bırakılan salyani denen yıllık vergilerini ödeyen aşiretlere rağmen binden fazla kılıç, yani ziyamet ve tımar sahibi sipahiler vardı. Halep Beylerbeyi Seferi Hümayun'a 2000 kılıçla katılırdı. Halep'teki Aslantaş, Yalboğa, Altınboğa, Utruş gibi Türk asıllı Memlük beylerin bıraktığı hamam, cami ve hanlarla rekabet etmek için Osmanlı yöneticileri vakıflarla vilayeti donatmış. Aslında bütün imparatorlukta beşeri yönden Halep ve Şam kadar renkli vilayetler az bulunur. Arap köylerinin yanında 2000 yıllık geleneğini koruyarak halen Hazreti İsa gibi Aram dili konuşan mesela Malula gibi köyler var. Bu kadar renkli bir bölgeyi Bizans kolay yönetemedi. Ancak eski büyük Roma ve Osmanlı buraya birkaç yüzyıl hükmedebildi. Halep halkı içinde sadece Türkler değil, Araplar da Türkçeye düşkün. İyi bilenler var, kırık dökük konuşanlar var ve kalabalık sayıda öğrenen genç var. Başkonsolosluğumuzun kültür merkezine her yaştan 250 öğrenci kaydolmuş. Bir o kadarı da yer açılması için sırada bekliyor. Suriye toplumunun kendine göre dağınıklığı yanında kendine özgü haddeden geçmiş unsurları da var. Halep'teki İtalya Fahri Konsolosu George Antake'nin evinde bir görüşmedeyim. Bu Katolik aileye Batı uygarlığının unsurları iki asır evvel girmiş. Antake'nin büyük büyük babalarının portreleri yanında Suriye arkeolojisine ve Osmanlı dönemine ait seçkin bir koleksiyon var. Suriye'de olmayan şey dışa açılım. Büyükelçimiz Halit Çevik ve Başkonsolosumuz Hulusi Kılıç iki ülkenin tüccar ve sanayicilerini bir araya getiriyor. Halep Başkonsolosu Hulusi Kılıç iki ülkenin sınır valilerini buluşturuyor. İş adamlarıyla devamlı toplantıda. Suriye'deki Türk diplomatları eskisi gibi kabuğuna çekilen takımdan değil. İsteseler de çekilemezler. Coğrafi ve iktisadi kanunlar iki ülkeyi bir arada olmaya zorluyor. Kimse imparatorluk hayali peşinde değil ama Birinci Dünya Harbi'nin bir deprem gibi yıktığı eski barışçı dönemin yeniden canlanması gerek. Suriye halkı şaşılacak derecede iştiyakla Türkiye Cumhurbaşkanı'nı bekledi. Bu sadece Cumhurbaşkanı ziyareti bekleyen kuru bir merak veya Bağız Partisi'nin nutukları paralelinde anti-Amerikan bir gösteri de değildi. Hele bu sonuncusu hiç değildi. Suriye halkı rejimin katılığından bıkmış görünüyor. Türkiye'yi de bölgede barışı sağlayacak ve refahı getirecek bir unsur olarak değerlendiriyor. Bu inceliği Amerikalıların anlamadığı malum. Boşuna dilişmeyi seviyorlar. Ama bizde de herkesin tam anladığı söylenemez. Aslında ABD diplomasisinin duyargaları çalışsa Türkiye'nin uzlaştırıcı görevini en çok onların alkışlaması gerekir. Bütün Araplar aynı, Arap değildir. Arap toplumları birbirinden farklıdır. O toplumların içinde de bazı topluluklar birbirinden farklıdır. Sınırın ötesindeki Suriye'de, üstelik sınırda Osmanlı nüfus kağıdıyla doğan ihtiyarlardan henüz anne demesini öğrenen bebelere kadar Türkçe konuşan bir nüfus var. Turizm kapasitesi yüksek. Türkiye'den gelecek girişimcilerle bitiştiği zaman harikalar yaratacak bir ülke söz konusu. Türkiye, arabuluculuk yapacak tek unsur ve bu bölgeyi geliştirebilecek tek usta. Etrafımızdaki bazı şeylere başka gözlükle bakmamız gerekiyor. O başka gözlük de kendimizinki. Türkiye ve Irak'ın geleceği. Emevi devrinin sert ve kanlı idaresiyle meşhur valisi Haccac, zalim. Küfe'ye, yani bugünkü Irak'ın güney kesimine vali tayin edilir. Küfe bölgesi Hazreti Ali'nin hilafetinden beri muhalefetiyle tanınır. Özellikle Emevi devri halifeleri için en sorunlu bölgedir. Yeni vali Zalim Haccac kendisine hoş geldin demek için huzura çıkan memleketin ayan ve eşrafına "Ey ehli Irak, ey ehli Firak, vel nifak, ey bölücü ve kışkırtıcı Irak halkı" diye hitap eder. Ardından gelen icraatın üslubunun ne olduğu malum. Haccac, tarihe hakkıyla zalim lakabıyla geçen bir validir. Irak denen coğrafi bölge, bugünkü Irak'ın küçük bir parçası. Tarihte Irak diye tek başına ve özgür bir ülke yok. Koca Osmanlı, Doğu Arabistan'da 3 günde çökünce 1. Cihan Savaşı sonunda İngilizlerin cetvelle çizip tespit ettiği yerlerden biri Irak, biri Ürdün'dür. Körfez civarı ve Suudi Arabistan'da böyledir. Bugünkü Suriye'de tarihteki Suriye değil, Halep vilayeti gibi fazlalıklar var. Kim kimden Hatay'ı ister veya Halep'i istemesi gerekir belli değil. Nihayet Suriye'nin genç yönetimi aklı selime ulaştı. Bölgedeki bazı çöküntüleri önlemek için birlikte hareket etmenin ve anlamsız talep ve iddialardan vazgeçmenin daha makul olduğunu anladı. Son ziyaret bu bakımdan ümit verici. Irak, tarihte olmayan bir siyasi birlik ve onun için birlik değil. Barzani ve Talabani'nin etrafındaki Kürt grupların birbirleriyle çatışması şimdilik sadece tatil edilmişe benziyor. Körfez Savaşı'nda Amerikan müdahalesi esnasında aralarında bir uzlaşma olabilseydi, o zamanki Başkan Bush bu bölgeye bağımsızlık verecekti. Ama kan banyosundan çekindi. Onun yerini Bağdat'ın kontrolünden çıkan bu bölgeyi kendi haline bıraktı. Derhal dünyanın her yerinden, fakat özellikle Batı Avrupa, Kuzeybatı Avrupa ve ABD'den iyi niyetli, kötü niyetli, karıştırıcı, toplayıcı, ne kadar sivil olduğu belirsiz bir alay, yarı askeri örgüt oraya doluştu. Bazılarının zannettiği gibi kuzeye sırf Türkiye değil, şöyle veya böyle herkes müdahale ediyordu. Edemeyen sadece Saddam'ın kendisiydi. Burası önemli. Saddam'ın baskısı bitmişti. Bu nedenle o bölgede artık hiçbir Arap liderin hakimiyeti kurulamaz. Her etnik grubun üzerinde birleşeceği tek direnişçi, askeri müşterik budur. Bugün ortada tarihi, coğrafi, kimliği belirsiz bir ülke var. Bu ülkede her din ve mezhepten, hatta tarihi kaybolan inançlardan zümreler var. Mesela Hazreti İbrahim'e bağlı olan Sabiiler böyle bir zümre. Sayıları az ve Arapça konuşuyorlar ama ibadet dilleri Aramca. Onu bile kendilerine özgü bir alfabeyle yazıyorlar. Batılılar bunlara Mandayan diyor. Bölgede Hristiyanlık hemen her mezhep ile temsil ediliyor. Müslümanlık da öyle. Türkler, Kürtler, Araplar, oldukça azalan sayıda Yahudiler var. Ve şimdi petrol bölgesinde Irak'ın iki temel azınlık grubu karşı karşıya gelmiş vaziyette. Çatışma patlarsa ucu nereye uzanır belli değil. Herhalde en geçersiz politika bize neciliktir. Çünkü böyle bir lüksümüz maalesef yok. Biz karışmasak da birileri bize karışacak gibi. Peki Türkiye nasıl bir yol izleyebilir? Bölgedeki Türk yükümlülüğü bizi bataktan koruyacak düstur olmalıdır. İmparatorluğumuz tarihe karıştı ama onun kalıntısı olan Türkmenleri göz ardı edemiyoruz. Çatışmayı barışsever girişimlerimizde yatıştıramazsak, hiçbir şeye karışmamanın da her şeye karışmak kadar tatsız sonuçlar doğurmasından korkulur. Arap dünyasını tanımıyoruz. Daha dün terk ettiğimiz bir sahayı, bir kavmi ve bölgenin dillerini bilmemek, bu konuda uzmanlara sahip olmamak, olanların da bu dünyadan gittikçe yerine yenisini yetiştirememek bizim ayıbımız. Batı dillerinde çifter çifter tercümesi olan Arapça ve Araplar hakkındaki eserlerin çoğunu Türkçeden izlemek mümkün değil. Arapça Diyanet'te çalışanlara bırakılmış, bilgisizlikte övünüyoruz. Petrolümüzü temin ettiğimiz bu bölge hakkında bilgisizliğimiz sürüyor. Politikasının karmaşıklığından korktuğumuz Arap milletlerinden uzak durmayı marifet addediyoruz. Oysa Araplara çok karışmadan onlarla birlikte olmayı bilmeliyiz. Bunu yapmak zorundayız çünkü bu dünya ile iç içeyiz. Oradan üzerimize ateş de gelebilir, barış rüzgarlarının serinliği de. Marifet, bilgili ve becerikli olmaktır. Orta Doğu dünyası, romantizmle veya buluğ çağı bebesinin kinciliğiyle yanaşılacak bir saha değil. Çünkü bilsek de, bilmesek de, istesek de, istemesek de, Orta Doğu'dayız. Tarihte Kürdistan olmadığı hep tekrarlanır, doğrudur. Sovyetler Birliği, 2. Cihan Harbi'nin ortasında, Basra Körfezi üzerinden Batılıların yardımını almak için bir bağlantı kurmak zorundaydı. İngiliz kontrolündeki Irak sınırına kadar Batı İran ve Azerbaycan mıntıkası işgal edildi. Sovyetler işgal bölgesindeki Kürtler için Mahabad Cumhuriyeti'ni kurdurdular. Bu cumhuriyetin tarihi bir pukla hükümet kurmanın ötesinde Kürtler için çok önemlidir. Ve Mahabad sanıldığı gibi sadece solcu bir cumhuriyet değildir. 1,5 yıl içindeki ihtilaflar, gruplaşmalar ve olaylar göstermiştir ki ömrü kısa olan bu devlet yakın geleceğin Kürt hareketi içindeki renkleri ve sorunları da itibar ediyordu. Dönem içinde Cafer Pişaveri başkanlığında İran Azerbaycan'ında da bir halk cumhuriyeti kurulmuştu. Savaş kazanıldı. Sovyetler kurdurdukları iki cumhuriyeti Batılılarla yaptıkları anlaşma gereği harcamak zorunda kaldılar. İran kuvvetlerinin dönüşü kanlı oldu. Nedir ki o günden sonra Kuzey Irak'ta Kürt hareketine mekan oldu. Osmanlı tarihindeki Kürdistan bugünkü Hakkari, Çölemerik, Irak içindeki Zaho ve Süleymaniye'ye kadar uzanır. İdari bakımdan bu bölge Kürdistan diye anılırdı. Şüphesiz ki bu bölgenin dışında da Kürt aşiretleri vardı. 19. yüzyılda bu bölge müstakil bir sancak olarak doğrudan merkeze bağlanmıştır ve şehri Zor sancağı veya Livası adını taşır. Bölgede yoğun olarak bulunan Müslüman Kürtlerin yanında Kürtçe konuşan Nasturi Hristiyanların ve Kürtçe konuşan Yahudilerin bulunduğu açıktır. Bu son iki grup, 2. Cihan Savaşı'nı izleyen 40 yıl içinde bölgeden tamamen çekildiler. Zamanımızın internet sitelerinde ve medyada gösterilen geniş Kürdistan haritasının bugünkü politikalar tarafından yönlendirildiği ve bir hedef olduğu açıktır. Hali hazırda Kürdistan denen bölge, Irak'ın işgalinden sonra yaratılan bir statüdür. Ne var ki, bu Kürdistan'da Kürt olmayan unsurlar da bulunuyor. Özellikle Erbil ve Kerkük bölgesindeki etnik gruplar, daha doğrusu halk grubu, bölgenin adının Kuzey Irak diye değil, Kürdistan bölgesi olarak telaffuzunu da bir sorun haline dönüştürdü. Amerikan işgali, Irak'ın problemlerini artırdı. Bir ülkeyi yabancılar inşa edemez. Yabancı işgali hiç kimseye yaramıyor. Osmanlı İmparatorluğu gürültüyle ve aniden ortadan kalktı. Büyük imparatorluklar artlarında 3-5 yıllık değil 100 yıllık sancılar bırakır. Neo Osmanlılar. ABD'nin ünlü strateji enstitüsü Stratford'un başkanı George Friedman, Türkiye'nin bölgesinde gücünü artırdığını ve bu yüzyılın ortalarında hem bölgenin lideri olacağını hem de dünya ekonomisinde takriben 10. sıraya oturacağını ifade etti. Bizim çocukluğumuzdaki milletler ailesinin sakin ve fakirçe ülkelerinden biri olan Türkiye'nin bugün ilk 20'lerin içinde olduğunu ve dış politikadaki sessiz tutumunu eğri veya doğru çıkışlarla terk ettiğini göz önüne alırsak, bu değişimin ülkenin iç gelişimi ve dış dünyadaki çalkalanmalar dolayısıyla kaçınılmaz olduğunu tespit etmeliyiz. Zira Türkiye bir imparatorluk olarak parçalandığı için 19. yüzyıla has milliyetçilik ve 20. yüzyıldaki entegralist bütünlükçü denen birey yok. Sadece milletin ve ırkın geleceği söz konusudur tarzında bir topyekün örgütlenmeci ve saldırgan milliyetçiliği tatbik edememiş ve etmemiştir. Yakın gelecekte de Türkiye devraldığı sanayi, teknolojik miras ve asıl önemlisi genç nüfusuyla avantajlı durumda. Bu nedenle Friedman'ın ve diğer bazılarının öngördüğü istikbale yürüyebilir. Friedman en büyük engelin iç yapımız olduğunu söylemiş. Türkiye'deki muhtelif gruplar özlemlerini Türkiye çerçevesinde ve onu birlikte inşa ederek gerçekleştirmek ister ve ona göre davranırlarsa sorun yok. Aksi ihtimal herkes için bir hüsran ve hayal kırıklığı olacaktır. Geleceğin Türkiye'sinde nüfus ve sanayi bakımından namütenahi imkanlar vardır. Sanayi ve ticari bakımdan işbirliği yapılacak ülkeler içinde Kafkasya'daki ve Yakın Doğu'daki komşular başta gelir. Ne İran'ı, ne Ermenistan'ı, ne de İsrail, Filistin, Suriye'yi iktisadi ufkumuzun dışına itebiliriz. Friedman'ın sözünü etmediği asıl engel ise kültürel yapılanmadır. Maalesef Türk halkına boşuna abanmayalım, bu ülkenin aydınları, akademi kurumları, Dışişleri Bakanlığı ve hele İçişleri Bakanlığı denen ağır kuruluşu bu coğrafyayı anlamak, değerlendirmek ve bilmekten acizdirler. Özel sektörün durumu da daha iyi değildir. Hareket tarzları eski tabirle lagar ve alla turkadır. Matbuatta yazılanlardan çıkan kitaplara kadar söz kalabalığı içinde halkını ve gençlerini yönlendirebilecek nitelikte olan pek azdır. Unutmayalım, Orta Doğu'nun coğrafya tetkiklerini Almanların Tübingen Üniversitesi'nin Tübingen Atlas grubu tetkik ediyor. Friedman'ın sözünü ettiği biz geleceğin Osmanlıları değil Orta Doğu dünyasına halen yetersiz ve iktisadi çekim merkezi olmaktan uzağız. Bunda sözleşme ve pazar araştırması yeteneği gelişmeyen, ekonomik hedeflerini henüz doğru saptayamayan Orta Doğu ülkelerinin de rolü var. Türkiye, bugünkü Irak faciası tekrarlanmak istenmiyorsa elbette ki bu konuda rol sahibi olacak. Ama henüz mahalleyi iyi tanımayan bir mahalle sakiniyiz. Üstelik bu kusur bütün Orta Doğulular için geçerlidir. Yavuz Sultan Selim Han 4 asırlık barışı komutan olarak sağladı. Gelecekteki barışın aynı yöntemle sağlanamayacağı çok açıktır. Ökümenlik tartışması. Ökümenikus veya Yunancası ökümene, dünyanın meskun, yaşanılan parçası demektir. Dolayısıyla patrikhane, bütün yaşanan coğrafyada beşeriyetin doğru inancını temsil ettiği iddiasındadır. Üniversallik, yani zamanları ve mekanları kapsayan beşeri inanç olma iddiası Hristiyanlık'ta, Yahudiliğin aksine en belirgin vasıftır ve İslam'da üniversal bir inançtır. İstanbul Fatihi ve hiç şüphesiz Rönesans asırlarının en aydın, ileri görüşlü ve kompleksiz bir Doğu Batı hükümdarı olan 2. Mehmet, ileride Fener semtine çekilecek Ortodoks Kilisesi'ni yani Bizans Roması'nın bu ünlü kurumuna, Balkanlardaki benzer inançtaki bütün kiliseleri bağladı ve kiliseye Roma Ortodoks Kilisesi dendi. Hükümdarın kendisi de Roma Kaiser unvanını almıştı ve Roma Universal İmparatorluğun adıydı. Roma'yı hükmeden kainata hükmeder, yani Roma est impera orbit universum, asırlarca benimsenen bir düsturun ifadesiydi. Ne var ki, gerek Fatih Sultan Mehmet Han'ın, ülkesini yöneten bugünkü bürokratların, gerek orta çağlar boyu en kuvvetli imparatorluklardan olan Bizans Roma Kilisesi'nin halefi olan bugünkü patrikhanenin, bu unvan ve terimi yeterince açıklıkla anlamadıkları görülür. Zaten modern Türklük çoğu şeyiyle güçlüdür. Ama tarih bilgisinden yoksundur. Milletimizin okumuşları Osmanlı ve Roma gibi deyimleri anlamazlar. Bunlar kendilerine öğretilmemiştir. Bu dönemin Helenleri de Romalılıktan bir haberdir. Ökümenlik kavgası bu belirsizlik etrafına sürüp gitmektedir. Vatikan, yani İtalya'daki Roma Kilisesi, dünyadaki en yaygın merkezi teşkilatlı ruhani kurumdur. 1600 yıldır ökümenlik iddiasında ve gerçekte de bu ananeye sahip bir kilisedir. Fakat Vatikan, Fener'in bu titriğini artık reddetmiyor, hatta karşılıklı ilişkilerde kullanıyor. Kendi iddiasından vazgeçtiğinden veya eski kavgasından yorulduğundan değil, kiliselerin kendilerini atfettikleri etiket ve kimliği tartışmaya kiliseler bile artık niyetli değildir. Anane, günün ihtiyaçlarının bir takım özlemler de gerçeklerin önüne geçiyor. Fener Patrikhanesi bu unvanı kendisine bağlı olanların inançlarının gereği diye takdim ediyor. Öyle olmasa dahi başkalarının ne umurunda veya onları ne kadar ilgilendirir ki? Bunlar Osmanlı'nın tartışmadığı konular. Bugünün dünyasındaki anti-Türk Hristiyan görüşler o günde fazlasıyla vardı. Rusya ve Ukrayna'da Ortodoksların sayısı 200 milyonu geçer, müstakil patrikliktir. Yani otokefal bir Ortodoks kilisedir. Rahiplerini ayrı seminerlerde yetiştirirler. Hiyerarşisi ve mali altyapısı ayrıdır ama ibadette Fener'deki Rum Ortodoks Patriğin adını öncelikle zikrederek dua ederler. Bundan daha fazla bir öncülük de söz konusu değildir. Hatta birkaç yıl önce Estonya'daki küçük Ortodoks cemaat Moskova ile ilintiyi koparıp doğrudan Fener Patrikhanesi'ne bağlandı diye Moskova ve Fener arasındaki ilişkiler de çok sarsıldı. Ortodoks kilisesi otokefal, yani tamamen kendi başına yaşayan kiliselerden oluşan bir dünyadır. diller, adetler ve mali yapılar birbirinden bağımsızdır. Dünyevi milliyetçilikler hakiki hayatta çoğu zaman kilisenin dini üniversal öğretilerinin önüne geçmektedir. Vatikan'la Fener'i bir tutarak tıpkı Vatikan gibi Fener'in de İstanbul'a turist ve para çekeceğini söyleyenler veya aksine Fener'in devletimizin üstünde Avrupa ve ABD adına bu çevreye hükmedecek beynelminel bir kurum olacağını ileri sürenler, bilgisizliğin rahatlığı içinde hayaller denizinde yelken açmaktadırlar. Bu tasavvurlar veya endişeler bu kadar kolay tahakkuk etmez. Bu işleri tartışmanın da kendine göre bir adabı ve bilgi birikimi olmalı. Bir sır değildir. Lozan'da İsmet Paşa başkanlığındaki heyet, Patrikhane'yi Türkiye dışına çıkarmak niyetindeydi. Heyette Batılıların tezine olumlu bakan tek kişi Rıza Nur'dur ve İsmet Paşa tarafından azarlanmıştır. Buna rağmen sürgün gerçekleşmedi, zamanla şartlar değişti ve Türkiye Fener Patrikhanesi ile bir arada olmanın ehven olduğunu anladı. Bu birliktelik için en iyi rehber 15 ila 19. yüzyılların Osmanlı protokolü ve idari mevzuatıdır. Beğensek de beğenmesek de daha iyisini kimse bilmiyor. Hem Avrupa'ya girmek istiyorsunuz hem hala böyle sorunlarla boğuşmak için yeterli bilgi edinmiyorsunuz. Çelişkilerden kurtulmak zorundayız. Ulusal egemenlik gibi kutsal kavramlarımızı doğru kavrayarak ve sadece Fener Patrikhanesi'nin değil öbür kiliselerin de durumunu iyi değerlendirerek kararlar almak zorundayız. Bürokrasinin bu tavırları hiçbir sorunu çözmüyor. Aksine imparatorluk ananesinden gelen bir devlet ve halkı hak etmediği aciz durumlara düşürüyor. Avrupa Birliği'nin ezberi şampiyonluğunu yapanlarla hiçbir şey bilmeden konuşanların daha ciddi biçimde konuları öğrenip tartışmaları lazım. 11. ayrımın sonu, sayfa 183.